أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم قردشلر أنسون رسول الله فندمز عليه الصلاة والسلام Mekke'den Medine'ye hicret edişi ve Medine'ye ulaşıp da onu güzel bir şekilde karşıladıklarını işlemiştik. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler Medine'ye ulaşır ulaşmaz tabi Medine demek artık orada devlet kurmak anlamına geliyordu. Çünkü Müslümanlar orada güçlenmişlerdi. Özellikle hicret eden muhacirlerin gitmesi ve ensarın onlara destekçi olmaları, yardımcı olmaları ve orada Müslümanların çoğalmaları artık İslami bir devletin kuruluşu anlamına gelecekti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oraya varır varmaz bazı amellerde bulundu. Yani bu İslami devletin temellerini atmak için gerekli olan, en önemli olan bazı işleri yaptı. Bunlardan bir tanesi gider gitmez ilk yaptığı şey mescit inşa etmesiydi. Müslümanların toplanacağı, namaz kılacakları, ibadet edecekleri ve takriben merkez olacak, Müslümanlara merkez olacak bir mescit inşa etmesi. İlk yaptığı şey mescidin inşa edilmesi. İkinci yaptığı önemli bir fiil de nedir? Ensar ile muhacir arasında kardeşlik ilan etmesi. Bunlar dinen kardeştirler fakat birini diğerine artık kardeş ilan ediyordu. Sen bundan sorumlusun. Sen artık onu şey yapacaksın. Yani destekçi olacaksın, yardımcı olacaksın. Her şeyinle yani paylaşacaksın. Bir ensar bir muhacir, bir ensar bir muhacir, bir ensar bir muhacir bu şekilde kardeşlik tesis etti. Allah için birbirini seven, Allah için bir araya gelen, Allah için hareket eden, Allah için birbirlerine yardımcı olan. Ta ki Müslümanların bünyeleri ne olsun? Sağlam olsun. Bu çok önemli bir şeydi. Ondan sonra yaptığı üçüncü şey, orada bir yasa, bir anayasa çizilmesi gerekiyordu. Yani Müslümanlar gerek kendi aralarında nasıl davranacaklar? Kendi aralarında güvenliği sağlamak için hareket noktasında nasıl davranacaklar? Aynı zamanda orada var olan Yahudiler vardı, tabi müşrikler vardı Medine'de. Sadece Müslümanlar değil, Medine'nin içerisinde Yahudiler de vardı, onlar da yaşıyorlardı. Müşrikler de vardı, daha İslam'a girmemiş olan insanlar da vardı. Tabi münafık kimseler de vardı. Münafıklar tabi ki onlar İslam, Müslüman gibi muamele yapılıyor. Ama onlara dikkat ediliyordu. Yahudi ve Hristiyanlar, daha doğrusu Yahudi ile müşrikler ile nasıl muamele yapılacak, Medine nasıl korunacak, eğer ki bir saldırı olursa nasıl korunacak, bunun temelleri atılması için Aleyhisselatü Vesselam bir yasa taslağı düzenledi yani İslam'a göre. Evet. Bir de Müslümanlar arasında olaylar olduğu zaman, düştüğü zaman bu olaylar nasıl çözülecek? Onların güvenliğini sağlama noktasında yani bir güvenlik kuruluşu şeklinde bazı faaliyetlerde bulunmuştur Aleyhisselatü Vesselam. İlk Medine'ye gider gitmez. Evet, özellikle mescit meselesinde duralım üzerinde. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ilk varır varmaz yaptığı en önemli şey neydi? Mescit inşa etmesiydi. Rivayetlere göre devesini Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinden iniyor ve bırakıyor. Allah-u Teala onu tevcih edecek. Devesi yürüyor yürüyor. Tabi bazıları yularını almak istiyor. Bırakın diyor. Yani o Allah'ın emriyle hareket ediyor. Derken şu anda mescidin var olduğu mekana kadar geliyor ve orada çöküyor. Çökünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada bizim merkezimiz olacaktır diyor. Tabii o çökmüş olduğu toprak iki sahabenin toprağıdır. Bunlar yetim olan, fakir olan kimseler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu İşte buraya mescit yapacağız diyor. O iki gariban olan, fakir olan sahabe diyorlar, ya Resulullah biz bunu Allah için feda etmek istiyoruz. Aleyhisselatü vesselam hayır diyor. Onların durumlarını bildiği için, maddi yönden sıkıntılarını bildiği için burayı satın alacağız diyor. Ve o toprağın parasını onlara ödüyor, o toprağı alıyor ve orada mescit inşası başlatıyor Aleyhisselatü vesselam. Tabi sahabeler canla başla gelip bu inşaat işinde yardımcı oluyorlar ve tabi ilk başta Resulullah Aleyhisselatü vesselam da bu mescitte yani çalışıyor. Tabi çamurdan, genel anlamda çamurdan işte kerpiçler yapıyorlar, taşlar getiriyorlar ve orada inşaatını yaparken Aleyhisselatü vesselam da onlara yardımcı oluyor. Taş taşıyor, bir taraftan toprak karıyor, yardımcı oluyor. Yani aynen normal amele gibi Aleyhisselatü vesselam da çalışıyor. Tabi çalışırken sahabe-i kiram daha bir neşeli olmaları için, bu yapmış oldukları ameli böyle daha bir samimi yapmak için şiirler okurlarmış. Söyledikleri şu şiirlerden bir tanesi de Allahümme la hayra illa hayrul ahira. Allah'ım bir hayır varsa, bir güzellik varsa, bir iyilik varsa bu da ahiretin güzelliğidir. Ahiretin hayrıdır. Fansuril ensara vel muhacira. Allah'ım ensara ve muhacire yardım et. Onları destekle. Şeklinde şiirler okuyorlarmış ve tabi şiirler işitildiği zaman daha fazla samimi bir şekilde çalışıyorlarmış. Evet, ve orada tabi zühd olacak, yani böyle hani lüksten uzak bir şekilde toprakla karılmış, işte kerpiçten ve taştan yapılan bir mescidi düşünün. Yani duvarları bu şekilde yükseltiliyor. Yükseltilirken de bir insan, normal bir insan boyunu az bir şey geçecek kadar yükseltiliyor. Yani günümüzdeki olduğu gibi böyle çok ahım şahım camiler, mescitler, işte çok pahalı taşlar, süslemeler, yani böyle dünyanın parası harcanacak şeyler değildi yani. Çok iptidai, çok basit bir şey. Çünkü bu mescit takva üzerine kuruluyordu ve gerçekten hani sırf Allah rızası isteniyordu. Sırf yani ahiret için bir mekan yapılıyordu. Yani dünyadan, gösterişten, bu gibi şeylerden uzaktı. Ve onun tabii çatısını da imkanlar yani el vermediği için çatısını dökerken de sadece işte hurmadan koparmış oldukları dallardan, o yapraklardan ne yapıyorlar? Örtüyorlar. Toprağa nedir? Yani hasır takriben yoktu yani. Belki daha sonradan biraz hasır getirilmişse, genel anlamda sahabe-i kiram toprağın üzerinde, sahrada böyle namaz kılarlarmış. İşte onları gölgelendirecek işte ağaç dalları ve mescidi kuşatacak bir duvar. Tabi üç tane kapısı açılıyor. Bir doğu tarafında, bir batı tarafında, bir de en gerisinde kapılar açılıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hemen yanında da odalar yapılıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının kalabileceği, kendisinin de kalması. Tabi mescide yakın olmasını istiyor. Çünkü sürekli mescitle ne olacak? İçli dışlı. Namaz vakitlerinde namaza gidecek, namaz kıldıracak. Sürekli gelenler, soru soranlar, derdi olanlar, oradan Müslümanları yönetmek. Gelen, dışarıdan gelen, İslam'a girecek olan heyetler, onlarla görüşmek, İslam'ı onlara arz etmek, onlara talimatlar vermek, oradan seriyeler göndermek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birçok vaktini çünkü orada geçirecekti. Hemen yanında Resulullah Efendimiz'e de Aleyhisselatü Vesselam'a da odacıklar yapıyorlar. Ve bu odalar çok küçük yapılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani bir padişah gibi, işte büyük saray gibi böyle evler, köşkler falan değil de bir insanın neredeyse yani kafasını neredeyse çatısına değdireceği, hatta küçük çocuklar zıpladıkları zaman ellerini tavana değdirebiliyorlarmış. Bu kadar böyle alçak, küçük odacıklar yapıyorlar. Her bir odası bir hanımı için. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da bu zor hayata katlanıyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim yaşadığımız bir hayat gibi hayat sürmüyordu. Yani onun evine bakıldığı zaman işte belki bir yatağı vardır. işte bir örtüsü vardır. Biraz mutfak eşyası, yani mesela yemek pişirilecek, işte içine yemek konacak kap, işte su, içine su konacağı kaplar ve buna benzer. Yani insanın çok zaruri ihtiyaç duyduğu, hatta kesinlikle lükse kaçmayacak şekilde bu kadar basit bir hayattan ibaretti. Yani Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hayatı seçmişti. Çünkü o dünya hayatında zühd hayatını ne yapmıştı? Tercih etmişti, tıpkı diğer peygamberler gibi. Onların yolunu tercih ediyordu Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bu mescit tabii yapıldıktan sonra, inşası bittikten sonra burada artık namaz kılınmaya başlandı. Tabii daha önce yani ezan yoktu. Namaz için Müslümanların toplanması gerekiyordu. Aleykümselam ve rahmetullah. Namaz için toplanmaları gerekiyordu. Fakat nasıl toplanacaklardı? Ezan yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istişare etti. Dedi ki, cemaati nasıl toplayalım? Bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, namaz vakti olduğu zaman bir ateş yaksak, yüksek bir yerde ateş yaksak ve millet o ateşi, o dumanı gördüğü zaman anlarlar ki namaz vakti olmuştur. Bu şekilde namaza gelirler. Deyince onu beğenmiyorlar. Yok diyorlar, yani bu pek uygun olan bir şey değildir diyorlar. Evet, bazıları dediler ki, ya Resulallah, namaz vakti olduğu zaman bir boran alsak. Onu çaldığımız zaman işte duyan bilir ki namaz vaktidir, namaza gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Yahudilerin kullandıkları bir şeydir. Ve ehli kitaba muhalefet etmeyi çok severdi, çok isterdi. Ehli kitap gibi olmamak, onlara muhalefet etmek. Elbisede, ibadette, hayatın bütün alanlarında, yani onlara muhalefet etmeyi Aleyhisselatü Vesselam çok severdi, isterdi ve bununla Allah'a yaklaşırdı. Bu çok önemli bir şeydir kardeşler. Yani kafirlere muhalefet etmek, onlar gibi olmamak. Onlar gibi olmamak noktasında Aleyhisselatü Vesselam çok hırslıydı. O yüzden bunu kabul etmedi. Bir tanesi dedi, ya Resulallah, çan çalsak dedi. Hayır dedi, bu da Hristiyanların tabii yapmış oldukları bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam onu da şey yapmadı. Bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, ertesi güne işte ben uykudayken bana birisi geldi ve dedi ki, namaza milleti toplamak istiyorsanız iki kere tekbir getir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dört defa tekbir getir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki defa teşehhüd getir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İki kere namaza çağır. Hayye alessalah, hayye alessalah. İki kere kurtuluşa çağır. Hayye alelfelah, hayye alelfelah. Sonra bir iki defa daha tekbir getir. Allah'ı yücelt. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonunda bir kere tevhid kelimesini söyle. La ilahe illallah. Şeklinde ona bir adam öğretiyor. Uyandıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, anlatıyor ve Resulullah diyor, Aleyhisselatü Vesselam, evet diyor, bu güzel bir şeydir diyor. Ve Bilal-i Habeş'e söyleyin diyor, ezan okusun. Yani bu lafızlarla ezan okusun. O esnada Hazreti Ömer geliyor, daha elbisesini düzeltiyor, böyle yeni hazırlanmış gelirken, elbisesini düzeltirken, çekerken, ya Resulullah diyor, ben de bugün rüyamda böyle böyle aynen bu ezanınki gibi diyor, ben de işittim diyor. Ve bu şekilde ezan başlıyor. Bilal-i Habeş, bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci bir müezzini vardı. Abdullah İbni Ummi Mektum. Kendisi amaydı, kördü. Bu iki sahabe ezan okuyorlardı. Ve o zaman başladı. Tabii ezan okurken kardeşler, günümüzdeki gibi böyle çok makam yapmak şeklinde değil. Yani düz şeklinde, yani böyle çok makama gitmeden, tabii güzel ses olması güzeldir, yani gür ses olması güzeldir, fakat bazen özellikle günümüzde bazıları çok makam yapıyor, uzatılmaması gereken yerde çok fazla uzatıyor ki o da o zaman da tabii ezanın o mahiyetine muhalefet olur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mescidi inşa ettikten sonra cuma namazını orada, ilk cuma namazını orada ne yapıyor? Kılıyor. Cuma namazını kılarken de çok kısa bir hutbe veriyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbeleri çok kısaydı. Günümüzde mesela mescitlerde hutbe verilirken 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, bazıları 45 dakika, bazı yerlerde 1 saat, inanın ki bazı yerlerde 1 saat 20 dakika hutbe verenler var. Bu tabi çok uzun yani ve bu aslen yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecine aykırı olan bir şey. Ben bazı şeyhlerin internetten böyle takip ederken hutbelerini, inan ki bazı şeyhler 1 saat 20 dakika hutbe veriyorlar. Uzun kelam oldu mu ne oluyor? Sondaki kelam baştaki kelamı unutturmaya başlıyor. Halbuki kısa tutulması çok daha nedir? Doğru olandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesi okuyacağım şekilde inanın ki bakın şu kadar kısa. Emme ba'd diyor, tabi hamd ve salavat getirdikten sonra emme ba'd diyor, eyyuhennas, ey insanlar, feqaddimu li enfusikum, nefisleriniz için ahirete hazırlık yapın. Ahirete intikal edeceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Hesap için yani kendinize hazırlık yapın. Te'lemunne vallahi leyus'akanne ahadukum, ve siz biliyorsunuz ki vallahi her biriniz öleceksiniz. ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَعِنْ, ve her birisi diyor koyunlarını diyor çobansız bırakacaktır diyor. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانْ, sonra Rabbi ona söyleyecek ve onun bir tercümanı olmayacaktır. وَلَا حَاجِبٌ يَحْجِبُ دُونَهُ, herhangi diyor onu Allah'tan koruyacak, engelleyecek bir kimse de yok diyor. أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِ, sana peygamberim gelmedi mi, elçim gelmedi mi? فَبَلَّغَكَ, ve sana tebliğ yapmadı mı? وَاَتَيْتُكَ مَالًا, ve ben sana mal verdim dünya hayatında. وَاَفْضَلْتُ عَلَيْكَ, ben sana çok nimetler, ikramlarda bulundum. فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ, peki bu ahiretin için ne yaptın, neyi takdim ettin? فَلَيَنْظُرَنَّ يَم۪ينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا, sağına bakacak, soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek diyor. Ahireti için takdim ettiği bir şey göremeyecek. ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ, önüne bakacak, فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمْ, önünde diyor cehennemden başkasını görmeyecektir diyor. فَمَنْ اِسْتَطَاعَ اَنْ يَقِي وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّنْ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ, kim kendisini diyor cehennemden koruyabilirse, velev ki hurmanın yarısıyla dahi olsa diyor, yani Allah yolunda infak edecek hiçbir şey bulamadın, bir yarım hurma dahi olsa, hurmanın yarısını bile ne yap? Böl, onu Allah yolunda takdim et kendini, yani cehennemden koru diyor. Bunu da bulamazsan, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, belki o kadar fakirsin ki bir hurma parçası bile bulamıyorsun, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, güzel bir söz kullan diyor. وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ صَدَقَ diyor başka hadiste, yani güzel kelime de nedir? Sadakadır. Yani sen bir kardeşini gördüğün zaman, اَخِيْجِيمْ, nasılsın, iyi misin, sağlığın nasıl, hastalığın nasıl geçti, Allah yardımcın olsun, Allah şifa versin ve buna benzer güzel kelime kullandıkça sana ne oluyor? Sadaka yazılıyor ve bu güzel kelimeler seni cehennemden koruyor. İslam ne kadar güzel bir din, gerçekten İslam kardeşliği ne kadar güzel bir şey ve basit saymamak lazım. Yani insan ne yapar? Gerekirse güzel bir söz söyler, onunla kendisini cehennemden ne yapar? Korur. فَاِنَّ بِهَا تُجْزَ الْحَسَنَةُ عَشْرَ اَمْثَالِهَا, İşte diyor bu yapmış olduğun, hani eğer bir sadaka ya da sadaka veremedin, güzel bir kelime, Allah-u Teala bir iyilik yaparsan diyor 10 katıyla yazılır diyor. اِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضَعْفٍ, ve hatta o 700 katına kadar da çıkartılıyor. Düşün, bir sevap işliyorsun, 700 katı kadar ne oluyor? Yazılıyor. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti sizin üzerinize olsun diyor. Oturuyor, kalkıyor, ikinci kısa bir hutbe daha veriyor bunun kadar ve inip namazını kıldırıyor. Dikkatliyseniz çok kısa kelimeler, cümleler ve sahabe ne yapıyordu? Bu cümleleri ezberliyorlardı, bunlarla amel ediyorlardı. Ama maalesef günümüzde dikkatliyseniz kelam çoğalmış, amel azalmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kelam çok azdı, amel çok fazlaydı. Maalesef durum tersine döndü. Evet. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler bu mescidi inşa ederken en arka tarafında da Ashab-ı Suffa denen. Yani tabi ilk önce şimdi muhacirler şeye geldiği zaman, Medine'ye geldikleri zaman Aleyhisselatü Vesselam kardeş ilan ediyordu. Ensar yardımcı oluyorlardı. İşte evi olan evini bölüşüyor, arazisi olan, malı mülkü olan bölüşüyorlardı, yardımcı oluyorlardı. Tabi bir dönem geldi ki Müslümanlar çok, hicret edenler, sürekli hicret edenler var. Evler yetmeyince Aleyhisselatü Vesselam o sonradan gelen ve evi olmayan kimselere mescidin yanında ne yaptı? Odacıklar yaptı. O mekana Suffa dendi. Oranın ismi Suffa'ydı. Yani gariban olan, fakir olan, kimsesi olmayan, evli değilse, evi yoksa ne yapacak? Gelip orada kalacak. Tabi erkeklerden de olabilir, kadınlardan da olabilir. Kadınlardan Müslüman olanlar vardı. Kimsesi yok, oraya geldi mi kadınlar tarafına, erkeklerden oldu mu da erkekler tarafına. Tabi onlardan evlenen olursa, ev bulan olursa çıkardı. Evlenemeyen ne yapar? Orada kalırdı. Ve bu Ashab-ı Suffa oluştu. Tabi sayıları değişiyordu. Yani bazen az 10, 15, 20, bazen 70, 80'e kadar ve daha fazla çıkabiliyordu, bazen azalıyordu. Bunlar genel anlamda işte evi olmayan, fakir olan Müslümanlardan oluşuyorlardı. Hatta bazı sahabeler de sırf o faziletten faydalanmak, Allah'ın dinini öğrenmek için gidip onların arasına da katılmışlardır. Ve orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Suffa ile çok ilgileniyordu. Özellikle namazlarını kıldıktan sonra, tabi genel anlamda fakir insanlardı Ashab-ı Suffa, kimsesi olmayan, fakir olan kimseler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdikten sonra onların yanına geçer oturur, onların hallerini sorar, dertleriyle dertlenir ve hatta onları teselli etmek için ey Ashab-ı Suffa, vallahi Allah-u Teala'nın size ahiretteki hazırlamış olduğu mükafatı bilmiş olsanız bu çekmiş olduğunuz sıkıntılardan çok daha fazla sıkıntı içerisinde olmayı temenni ederdiniz diye onları bu şekilde teselli ediyordu. Mesela onlardan bir tanesi Ebu Hureyre'ydi radıyallahu anhu. Mesela onlardan bir tanesi Ebu Handala'ydı. Hani Uhud'da şehit düşen ve meleklerin gelip onu yıkadı. Ebu Handala Ashab-ı Suffa'dandı. Ve onlar gibi birçok sahabe. Bu sahabeler tabi mescitte sürekli kalıyorlar, orada yatıp kalkıyorlar. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim öğreniyorlardı. Onlara ayetleri, gelen ayetleri okuyor, öğretiyor. Hadisleri ezberliyorlardı. Şer'i ahkamı öğreniyorlardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları değişik işlerde kullanıyordu. Bazen tebliğ için, davet için bir yerlere gönderiyor. Bazen seriyeler olarak çıkıyorlardı, cihada katılıyorlardı. Bunlardan şehit düşenler oluyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olup işte bir yerlere Resulullah'ın mesajını götürenler oluyordu. Bu şekilde değişik şeylerde istihdam ediyordu. Ve bunlar genel anlamda ilim öğrenen, alim olan kimselerdi. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'u en çok hadis ezberleyen sahabelerden bir tanesidir. 5200'den fazla hadis ezberlemiştir. Son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden 3 sene önce Müslüman olmuş ve gelip katılmıştı. Çok kısa sürede çok fazla hadis ezberledi Ebu Hureyre radıyallahu anh'u. Hem hafızası çok kuvvetliydi, hem de çok hırslıydı ilim öğrenmeye. Sürekli Resulullah'ın yanında, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, ondan hiç ayrılmaz, ondan sürekli hadis alıyordu. Onun gibi diğer sahabeler tabi bazen çıkıp çalışıyorlardı. İş falan olduğu zaman, inşaat işi, işte mesela hurma çekirdeklerini toplayıp onları dövmek işte ve hayvanlara yem yapmak ve buna benzer hangi bir iş olsa da böyle işlere de giderlerdi. Yani su taşıma vesaire, hem maişetlerini karşılamak hem de orada ilim öğrenmek, orada dinlerini yaşamak için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara çokça yardımcı olmuştur. Mesela gelen sadakalardan onlara dağıtıyor, ashab-ı kiramı teşvik ederdi. Sadaka verecekseniz Ashab-ı Suffa'ya verin, onlara yardımcı olun. Evlerinize götürün, misafir edin, yemeklere götürün. Hatta Aleyhisselatü Vesselam ne yapar? Çoğu zaman onları götürürmüş kendi evlerine. Bir hanımına gittiği zaman işte sorarmış, evde yiyecek bir şey var mı? Var, gidin çağırın, Ashab-ı Suffa'dan birkaç kişi gelsinler veyahut da hepsi gelsinler. Hatta bir rivayet var, Ebu Hureyre radıyallahu anh, tabi çok diyor açlık çekiyorduk diyor. Bazılarımız diyor düşüp bayılırdı diyor açlığından dolayı. Elbisemiz sadece bir taneydi diyor. Ve diyor yani avretini zorla kapatıyordu diyor. O kadar kısa elbiseleri, fazlası yok diyor. Yani düşünün ki mesela hani dizleri açılmasın diye elbisesini zorluyor, böyle çekiyor. Bu kadar gariban hayat yani sürüyorlardı. Diyor ben çok açtım diyor. Hatta bazen düşerdim, bayılırdım. Dışarıdan gelen adam beni şey zannederdi, sarı hastalığına yakalanmış ve hatta delirmiş zannederdi. Gelip boynuma basardı, beni işte tutmaya çalışırdı. Halbuki ben açlıktan düşmüşüm diyor. Bir gün diyor çok açtım diyor. Yatamıyorum diyor öğle kaylulesinde. Mescidin dışına çıktım, biraz gölgede oturdum diyor. Oradan Ebu Bekir radıyallahu anh'u geçti, ona bir soru sordum diyor. Halbuki sorunun cevabını biliyorum. Ya Ebu Bekir işte şu sorunun cevabını biliyor musun falan diye sordum. Hani belki beni evine götürür, bir şeyler yedirir diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor bana cevap verdi, manzarayı çakmıyor yani. Selamu aleyküm diyor, çekip gidiyor. Sonra Ömer radıyallahu anh'u geldi diyor. Tuttum ona da soru sordum, vallahi diyor biliyorum cevabını diyor. Belki umulur ki beni götürür. O da bana cevap verdi, selamu aleyküm dedi, gitti diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam geçti diyor, anam babam ona feda olsun diyor. O benim durumumu anladı. Ya Ebehir dedi, beni takip et dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam evine gitti. Hazreti Ayşe'ye sordu. Evde bir şey var mıdır? Ya Resulullah evde bir şey yok, sadece İşte bir hediye, bir tas süt getirmişler. O var dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ya Ebu Hureyre dedi, git Ashab-ı Suffa'yı çağır dedi. Yazık yani, onlar da açlar, onlar da yani zor durumdalar. Ebu Hureyre diyor yani ben bir tas sütü yani işitince dedim hani ben içerim, Resulullah Efendimiz içer, ben de içerim, biraz karnımızı doyururuz diyor, hani bize yeter diyor. Şimdi ne yapacağız diyor, git dedi çağır Ashab-ı Suffa'yı. De ki Resulullah sizi davet ediyor. Allahu alem sayıları kaç? 30 mu, 40 mu, 60 mı artık, Allahu alem. Eyvah diyor, bugün de aç kaldık artık, bir daha bayılırım herhalde diye. İçinden geçirirken gidip Ashab-ı Suffa'yı çağırıyor. Gene Resulullah aleyhissalatü vesselam sizi çağırıyor. Geliyorlar ve oturuyorlar. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ya Ebu Hureyre diyor, al sütü diyor, dağıt diyor. Ve Ebu Hureyre baştan başlıyor, sağından başlıyor, veriyor. Ver birisi besmele çekip içmeye başlıyor. Tabii o anda bir mucize, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a verilmiş mucize. O bir tas süt bitmiyor. Diğerine gidiyor, diğerine gidiyor, diğerine gidiyor, diğerine gidiyor. Derken herkese dağıtılıyor, daha süt bitmemiş. Sonra ya Ebehir sen de iç diyor. Ebu Hureyre de bayağı bir içiyor. Sonra bir daha iç ya Ebu Hureyre diyor. Bir daha içiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir daha iç diyor ya Ebu Hureyre. Ya Resulullah diyor artık bir kanal kalmadı diyor. Yani ben taştım, patlayacağım. Yani tam duydum. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam artan sütü diyor aldı, besmele çekti ve kendisi ne yaptı? İçti diyor. Böyle tabi mucizeler de yani görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bu şekilde ne yapıyordu? Düşünüyordu ve zühd hayatı, yani zühd hayatına kardeşler isteselerdi tabi dünyaya dalıp kendi hayatlarını kazanabilirlerdi. İşte zengince rahat bir hayat sürebilirlerdi ama onlar Allah'ı ve ahireti tercih etmişlerdi. Her şeylerini Allah için feda etmişlerdi. Sırf ilim öğrenmek, cihad etmek, İslam hizmetinde koşturmak, Allah için yani amel etmek için dünyayı bırakmışlar. Tamamıyla ahirete yönelmişlerdi. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam var olan bütün imkanlarını onlara seferber ediyordu. Kendi ailesini bile mahrum ediyordu. Hani bir rivayet var. Hazreti Fatıma işte su taşımaktan, işte değirmen döndürmekten elleri artık çatlamıştı. Nasır tutmuş çatlamıştı. Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam'a. Ya Resulallah diyor, duyduğum kadarıyla sana köleler gelmiş. Yani erkek ve kız, cariyeler, köleler gelmiş. Bir tane bize bir hizmetçi versen. Vallahi artık ben çok perişan durumdayım. Ya Resulallah ellerimi görüyorsun. Hani bir hizmetçi versen, bize yardımcı olsa biraz bu işlerde diye talepte bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Vallahi diyor Ashab-ı Suffa açlıktan diyor kıvrulurken diyor size hizmetçi veremem diyor. Yani o şeyi satacağım diyor. O köleleri satacağım, onların parasıyla diyor bu Ashab-ı Suffa'nın karnını doyuracağım diyor. Sonradan tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece vakti olunca Hazreti Ali'nin evine gidiyor. Kızı Fatıma'nın yanına gidiyor. Hatta bunlar yataklarına uzanmışlar. Kalkmak isterken hayır hayır diyor. Yerinizde kalın diyor. Aleyhisselatü Vesselam gidip aralarında oturuyor. Birisi amcasının oğlu, damadı, çok sevdiği, yanında büyüdüğü Hazreti Ali, diğeri de Fatıma radıyallahu anha, onun kızı. Ve diyor ki, benden istediğinizden daha hayırlısını size söyleyeyim mi diyor. Yataklarınıza uzandığınız zaman 34 defa tekbir getirin diyor. 33 defa Allah'a hamd edin, 33 defa Allah'ı tesbih edin diyor. Bu size, bu hizmetçiden nedir? Çok daha hayırlıdır. Aleyhisselatü Vesselam aslında isteseydi onlara hizmetçi verebilirdi ama kesinlikle ne kendi nefsini ne akrabalarını ne yapmamıştır? Tercih etmemiştir. Ve Ashab-ı Suffa'yı düşünmüştür. Yani onlar muhtaçken ben kendi ailemi biraz lüks bir hayat yaşamalarını istemem diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerinden biri de buydu kardeşler. Dünyalık şey olduğu zaman dünya malı kendisini mümkün oldukça mahrum eder, ailesini mahrum eder. Pek böyle alıp bol bol yemezdi. Hep ashaba dağıtırdı. Ama ahiretlik iş oldu mu, zor iş oldu mu, tehlikeli iş oldu mu, Aleyhisselatü Vesselam kendisini ortaya atıyor, akrabasını bu işe ne yapıyordu? Sürüyordu. Mesela Uhud Savaşı'nda 3 tane cengaver çıkıp işte mübareze isteyince, hani dövüşmek istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çok iyi tanıyordu yani bunların nasıl savaşçı, güçlü olduklarını ve yani normal bir kişi çıktığı zaman karşılarına takriben bunu biçecekler. Bunu çok iyi bilmesine rağmen ne yaptı? Yani başkasından tercih etmedi işte ensardan seçeyim, yabancıdan seçeyim yok. Bilakis kendi akrabasından, kendi ailesinden, en yakınlarından kum ya Ali, kum ya Hamza, kum ya Ubeyde. Hep Resulullah'ın akrabası, en Resulullah'a yakın olan, en çok sevdiği kimseler. Kalkın mübarezeye, yani belki şehit olacaklar. Aleyhisselatü Vesselam çok çok seviyordu bunları. Bunların şehit olması tabi Resulullah'a çok ağır gelecekti. Ama yine de ne yapıyordu? Kendi akrabasını sürüyordu. Zor işlerde kendisini, kendi akrabalarını ne yapıyordu? Sürüyordu. Cihad olsun, amel olsun ama dünyalık meselelerde önce ashabı, sonra arda kalan bir şey olursa basit bir şeyi de kendisine, ailesine ayırıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Evet. İşte bu mescidin yapılmasının tabii etkisi büyüktür. Çünkü mescitte kardeşler çok amaçlıydı mescid. Günümüzdeki gibi sadece namaz kılınsın, millet dağılsın gitsin değil. Hem namaz kılınacak, hem ibadet edilecek, hem Allah'ın dini öğrenilecek. Hem cihad için hazırlık yapılacak, oradan ordular gönderilecek, orada mahkeme yapılacak, orada milletin derdi işte dinlenecek, orada ilim öğretilecek, orada terbiye, talim yapılacak, derdi olan gelip orada çözecek ve birçok amaçlı, kimsesi olmayan, işte gariban kimseler gelip orada istirahat edecek, orada kalacaklar şeklinde bir de Müslümanların kaynaşması, birbirlerini işte daha çok sevmeleri, dayanışmaları, yardımcı olmaları gibi yani sayılamayacak kadar özelliğe sahip olan mescidi bu amaçla kurmuştu. Mescitler aslen bunun için kuruluyor. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi hayat sürmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.